Ayrım 17. Onun eski halini düşünür, bana sevgi göstermesi için zorladığım ziyaretlerin sonunda ağlayarak uykuya dalardım. Gerçekten de buraya sanki kendi isteğiyle değil de adet yerini bulsun diye geliyordu. Zaman gözyaşlarını kurutuyor ve her şeyi değiştiriyor, sevgiyi bile. Günler, aylar geçti. Ben uzadım, kuvvetlendim, yanaklarımdaki çukurlar iyi beslenmeyle doldu. Yeni üniformalar giydim ve iki sınıf üste yükseldim. Okula alıştıkça annemin soğukluğuna daha az üzüldüm. Hatta gün geldi, bu soğukluğa hiç de aldırmadığımı fark ettim. Tabii hala pencereden onun gelişini kolluyordum ama bu ziyaretler eski heyecanı uyandırmıyordu içimde. Hele eve ne zaman döneceğimi artık sormaz olmuştum. 1918 yılının sonlarında durum gene değişti. Bizim yemekler eski lezzetini kaybetti, annemin ise daha uzun saatler çalışması gerekti. Savaşı kaybetmekte olduğumuz, memlekette azalan yiyecek miktarlarından anlaşılıyordu. Okuldaki yemeklerden tereyağının kalkması bir yana, sofrayı çoğunlukla aç terk ediyorduk. Yatağa aç yatıyor, aç kalkıyor, günü aç geçiriyorduk. Annem kıymetli fıstık üzümlerimi getirdiğinde artık öyle çabuk yiyordum ki hemen ardından midem bulanmaya başlıyordu. Bir gün geldi, Alman rahibeler de okulu terk ettiler. Yerine Türkler geldi. Binanın içi giderek temiz kokusunu yitirdi. Öyle ki insan koridorlardaki kolalı beyaz önlüklerin hışırtısını arar oldu. Ders saatleri seyrekleşti, müzik dersleri tamamen ortadan kalktı. Aç karnına zaten nasıl şarkı söyleyebilirdik ki? Ama müzik odasında Sultan Reşat'ın portresi hala asılı duruyor ve biz oraya girdiğimizde hala "Padişahım çok yaşa" diye bağırıyorduk. Karnımız aç olsa bile. Yazın yiyecek bayat ekmek bile kalmadığında okuldaki yaşlı kadınlar bizi Fenerbahçe'ye, kırlara götürdüler. Buradaki sakız ağaçlarında reçineli meyveler olurdu. Ağaca taş atar, meyveleri düşürmeye çalışırdık. Bazılarını uzun otların üstüne düşürmeyi başarırdık da. Hepimiz vahşi hayvancıklar gibi kapmak için itişe kakışa bunların üstüne atlar, elimize geçenleri hırsla yerdik. Hafif mayhoş bir tadı vardı meyvelerin. Üstelik bunları bir de ceplerimize doldururduk. Akşam okula yemek için. Zaman zaman Fikirtepe'ye gittiğimiz olurdu. Burada yerden kuzu kulağı toplayıp yerdik. Bu arada yanımızdaki küçüklere doğru otu seçmeleri için yardım etmekten geri kalmazdık. Kalamış'a bayır turpu koparmaya gidilirdi bir de. Ama fazla yendiğinde insanı fevkalade susatıyordu. Kayısı ağaçlarındaki çiçekleri yediğim çoktur. Açlıktan gözüm kararmış halde çiçekleri avuç avuç ağzıma attığımı hiç unutmam. Bir keresinde deniz kenarındaki tarlada askerler taze bakla topluyorlar, saplarını bizim parmaklıklara yakın bir tarafa atıyorlardı. Parmaklık aralıklarından bu sapları nasıl uzanıp aldığımız ve zevkle suyunu emdiğimiz aklımdan çıkmaz. Annem pek ender olarak bana haşlık verdiğinde diğer arkadaşlarım gibi bakla alırdım. Bunları kusana dek çiğ çiğ yer, sonra gene açlık hissederdim. Bütün öğrenciler ceplerimize bir kağıda sarılmış tuz ve kırmızı biber gezdirirdik. Bir şans eseri yerde biraz patates ya da patlıcan kabuğu bulsak hemen bunu tulumbada yıkar ve ustaca tuzlu ve biberli paketlerimize sarardık. Açlık son haddine vardığında kullanılmak üzere. Yaşamımızı sürdürmeye yardımcı olabilecek hiçbir şey açlık dolu gözlerimizden kaçmazdı. Bu arada bir gün bayır turpu sandığım bir otu yanlışlıkla yedim ve hastalandım. Beni revire kaldırmak zorunda kaldılar. Meğerse zehirlenmiştim. Bu arada bir uyuz hastalığına yakalandım ki her tarafım haftalarca kaşındı durdu. Aman rahibeler olsaydı belki başka türlü bir ilgi görürdüm ama şimdiki yaşlı kadınlar aldırmadılar bile. Böylelikle uyuz tüm vücuduma yayıldı ve kaşıntı krizleriyle ağlayacak hale geldim. Her sabah beni hamama sokuyor ve kaşıntı yerlerini kanatana kadar kesiliyorlardı. Bu işkence altında avaz avaz ağlıyordum ama merhametsiz keseden kurtulamıyordum. Ne var ki revirde daha iyi yemek çıkıyordu. Fevkalade değil ama bir gömlek daha iyi. Hiç değilse burada bulunduğum dönemde kırlara yayılmak zorunda kalmadım karın doyurmak için. Öğlen biraz lapa pilav, akşam sebze çorbası ama gene ekmeksiz. Ekmek artık bulunmaz olmuştu. Her zaman öylesine aç olurduk ki yemekten yarım saat önce kapının üstündeki büyük saatin altına toplanır, saniyeleri 60'a kadar sayar, sonra "bir dakika" diye bağırırdık. Dakikaları böyle daha kolay geçireceğimize inanırdık. Bu beni o kadar etkilemiştir ki bugün bile canım sıkkınsa veya yorgunsam sağ bacağımdaki damar saatin sesine uygun olarak atar. Revirde yattığım sürece annem okula gelmedi. İki haftada bir yaptığı ziyaretleri daha önce hiç aksatmamış olduğundan merak etmeye başladım. Haftalar birbirini kovaladı, annem ortalıkta yok. Revirden çıkartıldığımda halsiz ve zayıftım. Son aylardaki yiyecek kıtlığı yüzünden yanaklarım gene içine çökmüştü. Artık sinema binasına girip Pencereden ziyaretçi beklemek yasaklanmıştı. Onun yerine bahçeye bir kara tahta konuluyor, gelen ziyaretçilere göre öğrencilerin adı bu tahtaya yazılıyordu. Diğer çocuklar gibi tahtanın yanında uzun uzun bekledim ama benim için ne gelen vardı ne giden. İçime dehşet doldu. Yoksa annem bizi hepten bırakmış mıydı? Bir daha kendisini göremeyecek miydim? Bu korkunç yerde bütün ömrümü geçirme korkusuyla kafamda yavaş yavaş kaçış planları hazırlamaya başladım. Ama bir gün, 1918 yılının bir yaz günü bir mucize oldu ve hiç beklenmedik bir anda tahtada adımı gördüm. Kabul salonuna doğru yürüdüm, kalbim çarpıyor. Her adımda sağ bacağımdaki damarın deli gibi attığını hissediyordum. Salona girdim, annem bir iskemlede oturuyor ama ancak seven bir çift göz tanıyabilir kendisini. O denli değişmiş. Ağlayarak kendisine koşuyorum. Beni titreyen ellerle tutup göğsüne bastırıyor. Bu ne hal oğlum? Süzülmüşsün. Yüzünde renk kalmamış. Ne biçim bakmışlar sana? 40 yılda bir gördüğüm bu ilgi karşısında ağlayarak Onur Evir'deki günlerimden söz ettim. Nasıl aşk aldığımızı, nasıl derimi kanatana kadar keselediklerini anlattım. Gözleri hayretle açıldı. İnanamıyorum dedi. Evde benim yanımda olsaydın çok daha iyi bakılırdın. Neden beni ziyarete gelmediğini sorduğumda uzun süre hasta yattığını söyledi. O zaman fark ettim ki o da kemikleri ortaya çıkacak şekilde zayıflamıştı. Bir beyaz yüz üstünde hiç gülmeyen iki iri göz. Hareket eden bir iskelete dönmüştü. Güzel olmasına hala güzel. O da kemik yapısının güzelliği. Bunu kaybetmesi kolay değil. Ama şimdiki acı dolu bir güzellik. Ağzının kenarlarında incecik çizgiler belirmiş. Geniş alnına üzüntü sanki ibrişimle işlenmişti. Elini kırpılmış saçlarında gezdirdi. Söylediğine göre tam yetimhane çocuğu görünüşündeymişim. Mehmet'in nasıl olduğunu sordum. Yüzünden bir sıkıntı bulutu esip geçti. O da hastaymış ve anneme göstermemişler. Gitmek üzere kalktı. Eve dönüp dönemeyeceğimi sormadım. İnsan zamanla yanıtı olmayan sorulardan kaçınmayı öğreniyor. Ev artık benim için erişilmez bir yer. Anlamsız bir sözcüktü. Elimden tuttu ve yeni baş öğretmeni görmeye gideceğimizi söyledi. Bu Türk kadın Alman baş öğretmenden daha aksi, konuşulması daha zor bir insandı. Kendisini fazla aramadan bulduk. Annem daha ağzını açar açmaz beni eve götüreceğini söylemez mi? Kulaklarıma inanamadım. 2 hafta sonra da kardeşimi almak için geleceğimizi ekledi. Baş öğretmen münakaşaya yeltendi ama annem boş söz dinleyecek halde değildi. Beni almadan bu binadan çıkmayacağı ve üniformamın da Mehmet'i almak üzere geldiğinde okula teslim edileceği konularında diretti. Kadın annemin Mehmet'le ilgili sorularına karşılık vermiyordu. Ya kendisi de bir şey bilmiyordu ya da söylemek istemiyordu. Konuştukları sürece ben kapının yanında durdum. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyor. 2 yıldır beklediğim gün işte artık gelmişti. Gelmişti ama ben de bekleye bekleye duygusallığımı kaybetmiştim. O kadar ki şu anda annem beni bırakıp çıkabilirdi. Bir şey fark etmezdi benim için. Doğru. Bu yaşantıdan kurtulmak istiyordum ama illaki eve gideceğim diye bir özlem yoktu içimde. Herhangi bir yer olabilirdi bu. Ev benim için çekiciliğini yitirmişti. Anısı bile zayıflamıştı aklımda. Hatta diyebilirim ki şu berbat öksüzler yurdu bugün bana evden daha fazla güven aşılıyordu. Eve döndüm. 2 yıl önce nasıl bıraktıysam her şey gene öyleydi. Bu insanın kalbini kırıyor. Öyle ya, zor şartlardan kurtulmak için başka zor şartların içine atılmıştım. Şimdi ilk yaşantıma dönüyordum ki eski tas, eski hamam. Annem 1918'de büyük bir yüreklilik göstermişti. Ama çocuk mantığı belki biraz da haksız olarak bu yürekliliği neden 1916'da iki küçük oğlunu Almanların eline bıraktığında göstermediğini merak ediyor. Güveni ve sevgiyi yok edeceksin, sonra onu tekrar elde etmeye çalışacaksın. Mümkün mü? O gün içinde böyle düşünmüştüm, bugün içinde böyle. Oysa annem artık yaşamıyor, eleştiri boşuna. Ev yaşantısı başlangıçta bana pek garip geldi. Babaannem hala sebze çorbası pişiriyordu. Okulun eşyasız geniş salonlarından sonra evdeki odaları küçük ve kasvetli buldum. Muazzez 3 yaşına girmişti. Kumral, mavi gözlü ve zayıftı. Durmak oturmak bilmiyor, devamlı huzursuz. O da bizler gibi aç, zavallı ne yapsın. Onunla oynamaya çalışıyorum ama ilgilenmiyor, alışmamış çünkü. Üstelik doğru dürüst de konuşamıyor. Kekeliyor, kızarıyor, bir şey sorduğumda köşelere kaçıyor. Ama büyümüş, onun için yalnız olduğunda rahat ediyor. Garip, sinirli, duygusal, sulu gözlü ve tabii aç bir çocuk. Muazzez'e Mehmet'e olduğu gibi yakınlık duyamıyorum. O küçük kahverengi gözlü, sessiz erkek kardeşim ne de olsa babamı ve Sarıyer'i tanımış. Oyuncaklarımı benimle paylaşmıştı. Hala annem Bordo Dikiş Deposu'nda çalışıyor. Babaannem eve bakıyordu. Bir gün birlikte çarşıya gittik ama bir şey bulamadık. Dükkanların kepenkleri kapalıydı. Açık olan birkaçında ise kuru mısır ve çürümüş sebzeden başka mal yoktu. Bayatlamış ve rengi dönmüş olmasına rağmen unun fiyatı 3 katına fırlamıştı. Üstelik pis pis kokuyordu. Babaannem bir aldıklarına bir de elindeki paraya baktıktan sonra "Şaşılacak şey, ilk defa çarşıdan elimde parayla dönüyorum." dedi. O akşam bayat ekmek ve tuzlu sudan başka bir tat vermeyen çorba ile sofradan kalktık. Ardından "Üstüne zeytinyağı, o da has değil, dökülmüş ekmek parçaları ile geçirdiğimiz günler. Bu dönemde öylesine zayıf düştüm ki yürüyemez oldum. Günün büyük bir kısmında açlıktan baygın bir halde salonda yatıyordum. Parmağımı kıpırdatacak durumda değildim. Muazzez yanımda halının üstünde oturuyor, karnı aç olduğu için sızlanıyordu. Ona acıyacak gücüm kalmamıştı. Bir gün babaannem akşam karanlığında eve döndü. Kim bilir bütün gün hangi tepeleri aşmış, nerelerde yiyecek aramıştı. Bize taze beyaz ekmek, pişmemiş soğan ve hafif ekşimiş tereyağı verdi. Kim aldırır ekşimişliğine? Patlayıncaya kadar yedik. İçimiz artık daha fazlasını almadığında Muazzez halının üstünde kıvrılıp uyudu. Kimse de aman yerde uyuyor diye telaşlanmadı. Babaannem pencerenin yanında oturuyor, bir yandan ağlıyor, bir yandan da bu aralar adet edindiği üzere kendi kendine konuşuyordu. Hiçbir yerde yemekli kalmadı ki. Yıllardır ilk kez cebimde para var ama alacak bir şey bulamıyorum. Bilmem parayı nasıl edinmişti. Belki istifçi, açgözlü ama karnı hep tok köylülerden bir parça yiyecek alabilmek için ufak bir takısını yarı değerini elden çıkarmıştı. Babaannem bütün gece yerinden kalkmamış olmalı. Çünkü sabah uyandığımda onu gözleri yorgunluktan kızarmış bir halde hala pencere yanında oturuyor buldum. Muazzez ise halının üstünde uyuyordu. Berber çıraklığının sonu. Bebek'te Mehmet'in neredeyse ölmek üzere olduğu hastaneye gittiğimiz günü hiç unutamayacağım. Güzel, sıcak bir yaz günüydü. Galata Köprüsü'nden baktığınızda Anadolu sahilindeki yeşilliğin güneşle oynaşmakta olduğunu görüyordunuz. Boğazda irli ufaklı sandallar ve tekneler seyrediyor, bunların peşine takılmış martılar ise çığlık çığlığa. Gökyüzünün rengi denizinkine karışırken ortaya çıkan mavi bir cümbüşün karşısında etkilenmemek elde değil. Bu huzur dolu görüntü insana açlığını bile kısa bir süre olsun unutturabiliyor. Eminönü'ne varınca tramvaya bindik. Tertemiz havanın ışıltısı ve denizden yüzüme çarpan soğuk su zerrecikleri beni serseme çevirmiş, başımı döndürmüştü. Kah tepecikleri aşıyor, kah yokuş aşağı gidiyorduk. Bir telaş, bir telaş. Tramvay çanının eşliğinde hızla yol alıyoruz. Sanki Batman bu dar, kasvetli sokaklardan bir an önce kurtulup bebeğin nefes kesici güzelliğine kavuşma çabasında. Beşiktaş o gün öyle tenha ki ortalıkta neredeyse bizden başka canlı yok. Hızla devam ediyoruz. Ortaköy'deki denize nazır, minareleri göğü delen beyaz caminin ışıltısını yakalamaya ancak fırsat bulduk. Şimdi Kuruçeşme'deyiz. Köhne evlerin üstüne civardaki kömür depolarından gelen bir toz bulutu sinmiş. İşte Arnavutköy. Rıhtımın alçak duvarlarından karşıda Çengelköy görünüyor. Yemyeşil tepeleri ile bir mücevher sanki. Kuleli askeri okulunun ince uzun, beyaz binası kıyıya pervaz gibi yerleşmiş. Hilevi Köşkü'nün haşmetli, granit taşından yapılmış duvarları görüntüyü birden kapatıyor. Bebeğe ayrılan tek hat raylara hızla dalıyoruz. Bebeğin narin, ölümsüz güzelliğiyle şaşkına dönüyorum. Masmavi, cam gibi su kıyıyı kucaklamakta. Uzun, beyaz direkli yelkenliler sanki burada sonsuza dek kalmak üzere demir atmışlar. Kıyının gerisinde tepelerdeki yaz kış yeşil duran ormana kadar birbiri ardına uzanan eski dar evler. Bebeği ilk defa 1918 yılının o yaz günü görmekteydim. Bu zarif ancak bir ressamın fırçasından çıkabilecek güzellik karşısında dilim tutulmuştu. Annem tramvay durağından çocuk hastanesine nasıl gidileceğini sordu. Hastanenin serin duvarları fayans kaplı salonunda hemşireyi beklememiz gerekiyordu. Sonunda hemşire geldi. Belli ki işinin ustası bir kadın. Kolalı etekli yürüdükçe hışırdıyor. Bugün ancak cerrahların ameliyat sırasında kapandıkları gibi örtülmüştü tüm saçı. Mehmet'i bulmakta güçlük çekti. Soyadı kanunun olmadığı dönemde insanların kalabalıkta bulunması kolay olmuyordu. Beyazıtlı Hüsnü ile Şevkiye oğlu Mehmet. Gene de aynı isimleri taşıyan anne ve babanın Mehmet adında bir oğulları olmasına binde bir rastlanacağından hemşire sonunda Mehmet'in yattığı kısmı keşfetti. Bu keşfi yapar yapmaz anneme çok ağır hasta olduğu için Mehmet'in ziyaretçi kabul edemeyeceğini söyledi. Annemi baştan sarmak o kadar kolay mı? Açıklama istiyor. Öğrendik ki Mehmet yeterli besin alamadığı için hastalanmış. Annem bir iki dakika düşündükten sonra onu eve götüreceğimizi söyledi. Hemşirenin kaşları dehşetle havaya kalktı. Hastaneden çıkarılırsa Mehmet'in kesinlikle öleceğini söylüyordu. Ama annem karar vermişti bir kere. Dediği dedik. Hemşire bir doktor bulmaya gitti. Yalnız kaldığımız zaman annem elindeki bohçayı açtı ve Mehmet'in küçüklükten kalma elbiselerine kuşkuyla baktı. Ancak bunları bulabilmişti evde. İçeriye hemşireyle birlikte yaşlı, derbeder bir doktor girdi. Annemle dik dik konuşunca annem de ona aynı tarzda karşılık vermeye başladı. Kararı kesindi. Oğlumu istiyorum, dedi inatla. Ölecekse evde ölür. Sorumluluk benim. Doktor şaşılacak bir umursamazlık örneğiyle omuzlarını silkti ve hemşireye Mehmet'i hazırlamalarını söyledi. Annem elindeki bohçayı hemşireye verdikten sonra doktorun uzattığı kağıdı imzaladı. Oturup Mehmet'in getirilmesini bekledik. Hemşire kucağında baygın, ufacık bir çocukla geri döndü. Annem kollarına verilen bu vücuda bakar bakmaz, "Bu benim oğlum değil," dedi. "Bu bir bebek, yavrucak. Benim oğlum 5 yaşında, bir yanlışlık oldu herhalde." Sesi gitgide hafifledi, duyulmaz oldu. Kollarındaki çocuğu uzun uzun incelemekteydi. Getirilen Mehmet'ti, başkası değil. Ben bile tanımıştım. Nasıl olur, kuş gibi hafiflemiş. Çok hasta. Bu halde eve götürülmemesi lazım. Hemşirenin sesi çok kararlı çıkmıştı. Mehmet'e korkuyla baktım. Elmacık kemikleri, etsiz yanaklarını delip geçecek sanki. Ufalan renksiz yüzünde, çizgisi anneminkiler kadar özenli olan kaşları seyrek seyrek. Açlıktan derisi kemiğine yapışmış kollar, bilekler, bacaklar. Annemin gözlerine yaşların hücum ettiğini fark ettim. Teşekkür edip hemen oradan çıktık. Aceleci tramvay bizi bu defa İstanbul'a götürüyor. Annem sarsıntıları fazla hissetmesin diye Mehmet'i sımsıkı kendi vücuduna yaslamış. Annemin üzüntüsü ve kardeşimin durumu beni de allak bullak etmişti. Burnumu pencereye yasladım. Boğazın mavisi kirlenmiş, görüntü eski çekiciliğini kaybetmişti. Mehmet günlerce yatakta kendisini bilmez bir halde yattı. Babaannem başucunda devamlı Kur'an okuyor, Muazzez'le ben sık sık ayaklarımızın ucuna basarak gidip ona bakıyorduk. Bir süre sonra annemin dikiş deposundan güçlükle alabildiği sütü ona kaşık kaşık içirmeye başladılar. Bazen de kaynamış su içiriyorlardı. Böyle zamanlarda suyu yutmakta güçlük çekiyormuş gibi başını bir yandan öbür yana çevirirdi. Evde bulunduğu sürede dikkati çekecek bir iyileşme göstermemişti ama durumu kötüye de gitmemişti hiç değilse. Sonra bir gün 2 önemli olay birden oldu. Önce Mehmet gözlerini açıp bana baktı. Başlangıçta tanımadan. Kısa bir süre sonra yüzü anlam kazanıp gevşedi, gülümsedi ve küçük elini bana uzattı. Abi! Havada kaybolup giden belli belirsiz bir ses. Koşup elini tuttum ve bir şey isteyip istemediğini sordum. Aç olduğunu söyledi. Mutfaktan bir kaşıkla sütü getirdim. Bardak boşalıp pırıl pırıl parlayıncaya kadar sütü ağzından içeri kaşıkla akıttım. Bu defa su istedi. Muazzez sürahiyi aldı ve suları yerlere döke saça geldi. Mehmet'in başucunda birkaç damla suyu da çarşafa dökünce kendimizi tutamadık ve sanki çok komik bir şaka yapılmış gibi katıla katıla gülmeye başladık. Ardından Mehmet yan dönüp uykuya daldı. Babaannem çarşıdan döndüğünde ben hala Mehmet'in başucunda oturuyordum. Aşağıdan girdiğinde Muazzez'in cıvıl cıvıl bir sesle olanları ona anlattığını duydum. Babaannem odaya rüzgar gibi daldı. Kendisi fısıltıyla konuştuğunu sanıyordu ama aslında gürleyen bir sesle ne olduğunu sordu. Öğrenince ellerini mutlulukla havaya kaldırdı ve Allah'a şükretti. Sonra Mehmet'in tepesine gitti ve soluğunu dinlemeye çalıştı. Söylediğine göre artık Mehmet bundan sonra iyileşirmiş. Daha rahat uyusun diye odadan çıktık. Babaannem çarşıda alacak pek bir şey bulamamıştı. Dikiş deposuna gidip Mehmet'in haberini anneme vermemi söyledi. Ayrıca bugün annemin izin günüymüş. Eve Sirkeci yoluyla gelmeli ve oradaki dükkanlarda yiyecek olup olmadığını araştırmalıymış. Beyazıt'ta kuru mısırdan başka bir şey bulunmaz olmuş. Babaannem Mehmet'e yemek pişirmek için acele ediyordu. Artık yaşlı bacakları onu Sirkeci'ye kolaylıkla taşıyamadığından benim bir an önce gidip anneme haberi ulaştırmamı istiyordu. İşte bu da o gün olan 2. önemli olay. Anneme gittim, haberi ilettim ve Sirkeci'ye doğru yola çıktık. Oğlu en sonunda yaşamaya karar verdi diye çok sevinçliydi. Dükkanlarda kuru fasulye, bezelye ve biraz da şeker bulduk. Hele şeker bulmak öyle olağanüstü bir şeydi ki bugünlerde istasyonun arkasındaki dar ama çok işlek parke taşlı yolda ilerlemekteydik. Atların ve tek tekerlekli el arabalarını sürenlerin geçişlerine göre adımlarımızı ayarlamaktaydık ki şehrin her zamanki gürültüsünü bastıran bir gürültü duyuldu. Annem durup havaya baktı. Ben de aynısını yaptım. Haliç'in üstünden geçip gelen 3 uçak gördük. Bir dükkanın giriş yerini siper almak üzere koşan bir adam bağırdı. İngiliz uçakları. Biz ise orada öylece durup uşaklara bakmaya devam ettik. Bunların ne yıkıcı bir güce sahip olduğundan habersizdik. Etraftaki insanlar aceleyle dükkanlara, istasyona, kapı aralıklarına giriyorlardı. Ama annem sanki hareket gücünü yitirmişti. Sonunda beni bir dükkan tentesinin altına çekti. Oraya sinip bekledik. Yıllar sonra bu olayı konuştuğumuzda öğrendim ki o tenteyi bizi gerçekten koruyacağı inancıyla seçmişti. Pilotlar bizi görmedikten sonra mesele yok diye düşünmüştü. Uçaklar üzerimizden müthiş bir gürültüyle geçtiler ve hemen ardından yeri sarsan bir patlama duyduk. Gürültü hiç bitmeyecek gibi görünüyor, toz bulutları üstümüze geliyordu. Bu durum biraz daha sürerse korkarım bacaklarım beni taşımaktan vazgeçecek. O gün İstanbul'un en civcivli yeri olan Mahmutpaşa'yı bombaladılar. Hem de şehir korumasız bir haldeyken. Uçaklar gözden kaybolur kaybolmaz, kulak tırmalayan sirenleriyle ambulanslar dört bir yandan akın etmeye başladılar. Eve gidebilmemiz için Mahmutpaşa Caddesi'nden geçmemiz gerekiyordu. Buradaki derme çatma evleri ve küçük dükkanları alevler yalamaya başlamıştı bile. Bir at yerde yan yatmış, işler acısı bir şekilde kişniyor, çektiği araba üstüne devrilmiş, yığının en üstünde de yüzü kanlar içinde arabacı. Ambulanslar yeterli olmadığı için geçen kamyonlara el koyuyorlar. Bunlardan bazılarına yaralılar yüklenmiş bile. İçinde ağlayanlar, baygın yatanlar. Eller havada gayesiz sallanmakta. Cesetleri taşıyan at arabaları yakınımıza geldi, hatta biri yanımızdan geçti. Arabadakileri gördüğümde neredeyse kusacaktım. Kopuk başlar gayesiz bir şekilde oraya buraya yuvarlanıyor, kollar ve bacaklar saygısızca üst üste yığılmış. Ne de olsa bunlar ölü parçaları. Yardım bekleyen canlıların yanında önemlerini yitirmişler. Birisi yorum yapıyor. Aslında askeri harekat dairesini bombalamak istediler ama isabet ettiremediler. Onun yerine buraya düştü bombalar. Kimi aldatmaya çalışıyor? Onu duyanlar yuhalamaya başladılar. Adamı neredeyse paramparça edecekler. Herkes İngilizlerin Mahmutpaşa'yı bilerek seçtiği kanısında. Değil mi ki İstanbul'un en kalabalık köşesi? O günün anıları, sesleri, çığlıkları yaşam boyu aklımdan çıkmayacak. Pilotların Mahmutpaşa'yı yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi bombaladığı artık geçmişte kalmış bir soru. İşin doğrusunu şimdiki zamanlarda ne bilen var ne de bilmek isteyen. Kimi ölen, kimi yaralanan bütün bu insanlar için annem yol boyunca ağladı. Ben ise yıllar yılı unutmadım. Geçenlerde Mahmutpaşa Caddesi'nden geçiyordum. Baktım o çirkin yapılar hala eskinin izlerini taşıyor. Her zamanki gibi gereğinden fazla bir kalabalığın oluştuğu sokakta acaba o bomba olayını anımsayan var mıydı benden başka? 17. ayrımın sonu sayfa 217.